Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Tabii ki her hafta olduğu gibi sizlere otomotiv dünyasının bu hafta önde gelen haberlerini sevgili Barış Cankı ile beraber, Donan Haber otomobil editörüyle beraber aktarmaya çalışacağız. Daha doğrusu her hafta söylediğim gibi kendisi aktaracak. Ben de yorumlarla destek olmaya çalışacağım. Artık ne kadar katkı sağlayabilirsem diyorum. Ve çok da gecikmeden şunu hatırlatarak söze girmek istiyorum. Lütfen bizleri daha önce izlediyseniz, seviyorsanız bu bölümleri, sevgili Barış'ın anlattıkları hoşunuza gidiyorsa, özellikle Çinli otomobilleri her seferinde merak ediyorsanız ve burada yanıtlarını buluyorsanız lütfen bu programa desteğinizi YouTube'da yorumlarda gösterebilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz veya bir emoji bile olsa, bu linki birisine göndermek dahi olsa mutlaka destek olmuş olacaksınız diye belirtmek istiyorum. Sonrasında da hemen sevgili Barış'a dönün. Barış'ım, bu haftaki ilk haberimiz benim şu an sağ tarafımda duran ve birazdan sevgili Tuna'nın da ekrana vereceğini düşündüğüm Hyundai Ioniq 9. 9'da evet. Geldi yani bu. Ioniq serisi çok enteresan. Farklı karakterlerde yani sanki farklı karaktermiş gibi görüyorum ben. Bilmiyorum. Yani tabii Ioniq 5 ve 6 bana göre çok farklı araçlar gibi. Bu da sanki ikisinin arasındaymış gibi hissettirdi bana ama senin yorumlarını merak ediyorum.
Şimdi şöyle, dediğin gibi Ioniq serisi yavaş yavaş tamamlanıyor işte. 5'i gördük, 6'yı gördük. Arkasından tabii ki 7 koltuklu SUV olarak, elektrikli SUV olarak böyle 7 koltuk temasında daha önce konsept olarak da 7 konsepti adıyla tanıtılmıştı. Ioniq 7 olmasını bekliyorduk isminin ama Ioniq 9 olarak değiştirildi. Böyle bir farklılık yapıldı. Büyük ihtimalle 7 biraz daha küçük bir araç olarak gelebilir. Daha farklı bir SUV olarak görebiliriz Ioniq 7'yi. İlerleyen süreçte onu görürüz ama şu an konuştuğumuz model Ioniq 9. Çok güzel bir otomobil. Yani baktığın zaman özellikle tasarımıyla bana keşke dedirten bir otomobil oldu. Neden keşke diyorum? Bundan önce Türkiye pazarında da Santa Fe'yi görmüştük. Tabii ki %100 bir model değil ama özellikle tasarımda seninle beraber neyi eleştirmiştik ki ortak odak noktası olmuştu? Arka tasarımı olmamış demiştik. Yani hani orada bir orantısızlık var demiştik. Yani bu Ioniq 9'un da özellikle genel gövdesi zaten güzel bir tasarlanmış ama arka tasarımı hani bana göre o kadar güzel yapmışlar ki keşke Santa Fe'de de buna benzer bir tasarım olsaydı dedirtti bana. O yönden bir keşkem oldu benim. Çünkü baktığın zaman zaten hani Santa Fe olsun, bu model olsun, yeni güncel modeller olarak söylüyorum, Kuzey Amerika pazarına odaklanan modeller olduğu çok açık zaten. İç tasarımıyla, dış tasarımıyla. Ioniq 9'un arka bölümü de gerçekten bunu net bir şekilde gösteriyor bize. Bağırıyor yani. Ben Kuzey Amerika pazarı için tasarlandım diye bağırıyor araba. O yüzden hani Türkiye pazarına gelen Santa Fe'de de bu olsaydı. Ioniq 9 da gelecek bu arada. 2025'in belki ikinci yarısı civarında, hani son çeyreğe doğru Türkiye pazarında görürüz muhtemelen bunu da. Kaldı ki elektrikli otomobillere uygulanan vergi avantajından dolayı büyük ihtimal, çünkü giriş seviyesinde 160 kW'lık bir motor var. Hani oradan da vergi avantajından dolayı Santa Fe'den daha uygun bile görebiliriz belki pazarda. O noktada en azından hani keşkemi belki o zaman geri alabilirim. Hani Santa Fe'de yapmamışlar, bunu yapmışlar. Belki iyi, daha ucuza gelir şeklinde bir yorum katabilirim ona.
Ben hemen şunu söylemek istiyorum diğer detaylara geçmeden. Sanki Volvo XC90'ı hani yenileseydi, sanki hani veya elektriklisinde bir işte başka bir şey çıkarsa, sanki bu arabayı yapar mıymış gibi düşündüm. Yani ondan da tabii söylediğim bence çok önemli. Kuzey Amerika pazarı bunu seviyor tabii yani %100 olarak. Ve çok da bence doğru bir tespit hakikaten. Çok güzel bir araç. Ben de sana katılıyorum. Hani hem otomobil gibi hem bir taraftan büyük SUV havasını tank gibi hissettirmiş. Arka tarafı dediğin gibi evet yani hiç tartışmasız o havayı sezinletiyor ve tabii bütün sırta yayınlanan bir ışık, anladığım kadarıyla ışık şeyi de evet, ne diyelim, şeridi de devam ediyor. Çok güzel olmuş araç gerçekten. Yani zaten ön tasarımına Ioniq 5'te de çok sevdiğim bir tasarım bu öndeki.
Evet. Altıda biraz daha böyle. Hani böyle uzaktan baksan o ışık imzası ve hani o pürüzsüz yuvarlak hatlarla beraber hani şey diyebilirsin. Biraz hani uzaktan bakınca heybetini görmezsen ne bileyim yeni Kona diyebilirsin. Belki biraz Bayon'a evet, benzetebilirsin. Oradan böyle hani boydan boya uzanan ışık imzası sayesinde hani diğer modellerle bir benzerlik yakalıyor. Ama onun dışında yan taraftan, arka taraftan bambaşka bir karaktere bürünüyor. Hani bu noktada da gerçekten Hyundai güzel bir iş yapmış. Bir noktada bazı diğer modelleriyle bağdaştırmış. Diğer noktalarda bambaşka bir model yaratmış. Bence güzel bir çalışma imza atmışlar. EV9'un bu arada, Kia EV9'un aslında Hyundai'deki karşılığı. Böyle hani EV9'un tasarımını da biliyoruz. Ioniq 9 da şimdi karşımıza çıktı. Tasarım olarak gerçekten büyük ihtimalle bu tasarım noktasında bir tercih olacak tabii ki. Burada izleyicilerimize de ben şunu sormak istiyorum. Ioniq 9'u mu beğeniyorsunuz? Şu anda gösterdiğimiz model mi, yoksa EV9'un tasarımını mı daha çok beğenmiştiniz? Böyle her şeyi bir kenara bırakırsak,
Evet.
sadece tasarım noktasında sizinle tercihiniz ne olurdu? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Onun dışında hemen dilersen böyle teknik detaylara da geçiş yapalım.
Tabii lütfen.
Şöyle iç mekan gösteriyorsun zaten. İç mekanda yeni Santa Fe'de gördüğümüz direksiyon simidi. Gayet güzel, böyle minimalist diyebileceğimiz ama hani biraz üst tarafa da oynayan, premium segmentten böyle müşteri çalmaya odaklanan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Hyundai'yi bir premium olarak nitelendiremeyiz burada ama o taraftan biraz müşteri çalmaya, bir hedef kitlesi çalmaya çalışan bir model olmuş diyebiliriz. Baktığımız zaman şöyle detaylara, tabii ki 7 kişilik bir model olduğunu söylemiştik. Tabii ki tercihe göre 6 veya 7 kişilik satın alınabiliyor. 6 kişilik olanlarda ikinci sırada kaptan koltuklar geliyor ve EV9'daki gibi o koltukları 180 derece geri doğru döndürebiliyorsunuz. Bu da tabii ki arka tarafta bir salon havası, bir toplantı odası şeklinde bir alan yaratılmasına sebep alıyor diyebiliriz. Onun dışında baktığımız zaman heybetli bir SUV olmasına rağmen 0.259 CD gibi bir hava sürtünme katsayısı var ama tabii ki bu şu anda biz neye bakıyoruz? Bazı pazarlarda yan aynaların dijital olmasına izin vermiyor regülasyonlar gereği. Normal geleneksel aynalarla satılıyor ama bunun el verdiği pazarlarda dijital yan aynalarla tercih edilebilirse bu hava sürtünme katsayısını başarıyor. Hani onlar biraz daha küçük olduğu için burada daha iyi bir değer
Önemli
sunuyor ama yine de heybetli bir SUV için bence güzel bir değer olmuş. Tabii ki bunda otomobilin işte yuvarlak pürüzsüz hatları, gizli kapı kolları, tamponun altında kullanılan böyle aktif hava kapakları gibi parçalar da etki sağlıyor diyebiliriz. Onun dışında büyük bir modelden bahsediyoruz. Bunun için büyük bir batarya kullanılmış. 110.3 kWh'lik. Bunun net mi brüt mü olduğu belirtilmemiş ama 110 kWh oldukça büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz. Burada brüt hani 110'sa net olarak 100-105 kWh civarında bir bataryayla karşı karşıyayız diyebiliriz. Nikel manganez kobalt katotlu, yani aslında lityum demir fosfatlara göre daha yüksek maliyetli olan ama enerji yoğunluğu olsun, şarj hızı olsun daha yüksek değerlere ulaşabilen bir batarya. Hyundai genelde zaten bu modellerinde bu bataryayı kullanılıyor. Onun dışında baktığım zaman 3 farklı versiyonu var. Giriş seviyesinde sadece uzun menzilli versiyon, dediğim gibi 160 kW maksimum güç ve 350 Nm maksimum tork üreten bir motorla geliyor. Bu versiyon 19 inç jantlarla beraber WLTP'ye göre 620 km'ye kadar bir sürüş menzili sunuyor. 620 km'de hani böyle büyük bataryası oldukça yüksek kapasiteye sahip ki, hani bu yüksek kapasite demek aynı zamanda ekstra ağırlık da demek. Ama buna rağmen 620 km civarında yine bir WLTP menzili gerçekten iyi bir değer. Gerçek kullanımda 500-550 km civarında hani bir değer sunsa, ki hani bu aralıkta mutlaka sunacaktır diye düşünüyorum. Nikel manganez kobalt batarya çünkü. Yine iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Onun dışında bir üst seviyede uzun menzilli 4 tekerlekten çekişli versiyon var. O da burada, bu arada diğer versiyonda motor arka aks üzerine konumlandırılıyor. Bunu söylemiş olayım. Burada da ön aks üzerine ekstra bir motor ekleniyor. 70 kW güç ve 255 Nm maksimum tork üreten bir motor ekleniyor bu tarafa. En üst seviyede ise performans versiyonu var. Performans versiyonunda da iki motor da 160 kW güç üretiyor. Yani her biri 160 kW maksimum güç üreten iki tane motor geliyor. Performans versiyonu 0-100 hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Yani baktığım zaman hani bu kadar büyük bir modelden, ya tabii ki 7 kişilik bir aile otomobili alıyorsunuz, ne kadar performans beklersiniz o da bir
Evet.
ayrı bir konu ama ben böyle bir otomobil alırsam, en azından kişisel tercihim, bana konfor sunması, ferah bir yaşam alanı sunması, ayrıca hani yüksek bir menzil sunması olur. Bu noktada da zaten 160 kW'lık giriş seviye versiyon
Bunu
fazlasıyla
karşılayacak,
ihtiyaçları
evet.
karşılayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 110 kWh'lik batarya bütün versiyonlarda aynı. Batarya kapasitesi herhangi bir değişiklik göstermiyor. Hyundai'nin altyapısından bahsediyoruz. eGMP platformu yine bu modelde de kendini gösteriyor. Bu ne demek? 400 volt ve 800 volt multi platform kullanıyor. Yani 400 voltluk şarj gücünü de destekliyor. Şarj hızını destekliyor. 800 voltluk hızı da destekliyor. Bu da 350 kW'lık DC şarj istasyonlarının desteklendiği, o gücün desteklendiği anlamına geliyor ki. Ama tabii ki bataryamız büyük olduğu için DC hızlı şarj burada biraz daha yüksek. Diğer küçük modellerde 18 dakika civarında bir %10, %80 dolum süresi görürken burada 24 dakikada oluyor. Ama dediğim gibi batarya büyük. O yüzden hani burada etkisini görebiliyoruz. Virtüel özelliğimiz var. Araçtaki bataryadan çeşitli elektronik cihazlara ve şebekeye, yani evimize enerji sağlamanız mümkün. Bir diğer detay da burada araçta 100 watt'a kadar bu güç sunan USB-C girişlerine yer verilmiş. Bu da yani 12 voltluk aküden değil, doğrudan aracın 110 kilowatt saatlik çekiş aküsünden, bataryasından güç çekiyor. Hani bu da işte araç içinde kullanırken çeşitli elektronik cihazlarının Type-C girişinden de kolaylıkla güç vermeniz anlamına geliyor. Böyle güzel, konforlu tasarım olarak da benim hoşuma giden bir otomobil oldu. Bakalım Türkiye pazarına gelirse inşallah böyle test edip lansmanını da görüp değerlendiririz.
İnşallah göreceğiz. Evet, şık bir araç dediğin gibi. Ben koltukları özellikle aradım ama fotoğraflarda göremedim. Şu an dönen koltukları karavanlarda olduğu gibi anladığım kadarıyla. Var
Evet,
mıydı? Burada
bireysel.
müthiş de bir galeri var ya. Yani 70 tane fotoğraf var arkadaşlar. Ha, şimdi
Evet, bol
galiba
bol
görüyorum.
bol bol fotoğraf ekledik.
Evet, yani müthiş bir galeri. Fonksiyonel bir kullanım sağlamış. Gerçekten enteresan. Bu arada araç gerçekten de büyük görünüyor bir yandan da. Yani şurada
Evet.
bir şoförün göründüğü fotoğrafa bakınca oranladığın zaman çok büyük bir araç.
Yani
Evet,
şöyle
güzel.
ölçülerine baktığımızda 5 metre civarında bir gövde uzunluğu var. 3 metrenin uzunluğunda da bir aks mesafesi var. O yüzden hani elektrikli otomobil olmanın verdiği avantajla zaten uzunluğun çoğunu aks mesafesine ayırdığı için içeride bol bol bir yaşam alanı sunuyor bize.
Peki, hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz. Aracını geri dönüşüme verenlere ÖTV muafiyeti.
Evet.
Büyük haber.
Şimdi ÖTV muafiyeti deyince tabii ki böyle
Hemen.
Türkiye'de akan sular duruyor. Yani bir anda böyle kulaklar dikiliyor. Nasıl yani? Hani
Tabii
ÖTV
şu an.
indirim mi? ÖTV muafiyeti mi geliyor şeklinde. Yani evet, şimdilik böyle bir kanun teklifi meclise sunuldu. Tabii ki kabul edilir mi mecliste? Hani oy çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor biliyorsun, yasalaşması için, kanunlaşması için, ama şu an böyle bir
Kim sunuyor
kanun
teklifi?
teklifi sunulmuş durumda. Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından böyle bir kanun teklifi sunulmuş. Bu teklif ne diyor bize? Bu teklifin şartlarında neler var? Diyor ki pazarda, biliyorsun Türkiye pazarında şöyle bir gerçek var. Yani araç parkı şu anda sıfır otomobil satışları ortada, ama mevcut araç parkı büyük oranda yaşlı araçlardan oluşuyor. İnsanların zaten büyük çoğunluğu şu anda sıfır otomobil alacak güçte değil.
Doğru.
Yani kimsenin böyle peşine tak diye sayıp da ben işte 1,5 milyonluk, 2 milyonluk bir araba alayım diyecek bir gücü yok. Olan kesim çok küçük bir kesim. Zaten şu anda mevcut şartlarda bir kredi de çıkmadığı için, hani kredileri de o değere
Bravo.
getirdikleri için insanlar işte bilmem kaç model Broadway'leri, bilmem kaç model Toros'ları, bilmem
Evet.
kaç model Şahinleri hala yollarda kullanmaya devam ediyorlar. Hani insana bunu reva görüyorlar diyeyim.
Evet, çok
Çünkü
güzel.
yani güvenlik açısından ne yazık ki hani yol her an böyle anahtarı çevirip yola çıktığın an o araçla senin hayatın riskte demektir. Öyle söyleyeyim
Yani
yani ben şu
şu
anda.
Türkiye koşullarında bu kadar kötü sürücü varken, kötü niyetli sürücü de varken dediğin çok doğru. Yani araçlar
Maalesef.
bir anda tabuta dönebiliyor. Yoksa hani olmayabilirdi, böyle konuşmayabilirdik ama işte her gün haberde biraz haber seyretsen, şov haberi seyret, biraz işte yani 2 saat seyretsen, 1 saat seyretsen şey dersin, ben bir zırhlı bir şey varsa onu alayım, ben tank bank bir şeyle dolaşayım dersin İstanbul'da, şurada burada.
Maalesef.
Dediğin çok doğru ama yani tabi bu ÖTV ile de ne alabileceğin hiçbir şey alamazsın. Yani o yüzden uzaktan seyreder hale geliyor millet. Çok doğru. Şimdi bu teklif
Aynen öyle.
sayesinde ne olabilir?
Şimdi bu teklif sayesinde şöyle, açıklamasına baktığımda 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak amacıyla. Yani aslında böyle birkaç yıl geriye döndüğümüzde hurda teşviki vardı biliyorsun. Hani yine böyle belli bir model üzerindeki araçları hurdaya verdiğinizde size ekstra bir indirim sağlanıyordu. Bu tarz bir indirim vardı. Aslında ona benzer, yine hurda teşviki diyebileceğimiz bir şey, ama burada tabii ki ÖTV indirimi söz konusu. 2000 yılı ve öncesi baktığımız zaman yani 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi şeklinde söyleyebiliriz bunu. İşte burada
Evet.
neler karşımıza çıkar? Şahin, Doğan, işte
Evet, tabii çok
Toros.
araba çıkabilir aslında ama
Yani
bakalım, evet
baktığın zaman.
yani şimdi o zaman şey de oluyor. Çünkü geçtiğimiz dönemde bu olmuştu. Eğer böyle bir şey olursa bu sefer hurdaya bir hücum oluyor. Yani işte hurda indirme, ya bir tane araç bul abi, işte şu kadara bul. Bir anda o arabalar da değerli hale geliyor.
Maalesef
Herhalde
öyle.
onu da bekleyebiliriz yani. Yani onu alıp onu satma işiyle ilgili.
Ya eğer zaten yasalaşırsa, hani önceki dönemde demiştim ya bir hurda teşviki vardı. O zaman ne
Evet.
olmuştu bu hurda araçlar? Tabii ki yani Türk milletinde fırsatçılık biter mi? O hurda araçların fiyatları 2 katına fırlamıştı. Neden?
Abi.
İşte insanlar, ben sana bunu satayım, al sana hurda teşviki, sen bundan yararlan. Hele ki bir de ÖTV indirimi olursa buna.
Uf.
Yani Ne
Tabii
diyebilirim ki?
muafiyet dediğin zaman çünkü başka bir boyuta geliyor yani indirimden de öte yani. O yüzden
Tabii
alacağın
ki.
arabaya göre yani
Yani
bir
şöyle
anda
bile olabilir. Şöyle bile olabilir. Şimdi şöyle 25 ya, şey 2000 yılı öncesi. Şimdi bu adam hala bu arabayla bu arabayı kullanıyorsa hani sözün meclisten dışarı olan olabilir, olmayan olabilir.
tabii.
Ben kendi fikrimi
Memnun olur, bir
belirtiyorum.
şey olur. Hani o,
Zaten hani gariban bir insandır ve 1 milyona, 1,5 milyona sıfır araba alamayacak düzeydedir. Şimdi bu adam zaten kendi arabasını satıp belki de ÖTV ile ÖTV olmasa bile sıfır araba alamayacak düzeydeyse şunu düşünebilir. Ulan ben arabamı en azından satayım. Şu an 300 bin lira ediyorsa ben arabamı 600'e 700'e satayım.
Evet.
Başkası bundan faydalanıyor, faydalansın. Ben de iki kat fiyattan faydalanayım şeklinde de düşünebilir. Hani böyle
Doğru.
yollar aranabilir. Bunun yasalaşması halinde eğer böyle bir düzenleme getireceklerse bence hani şimdiden bunun önüne geçebiliyor olmaları lazım ama hani bunun da pazarda nasıl önüne geçeceksin? Yani çok zor. Bunun önüne geçilebilmesi
Yani evet ancak
imkansız
şöyle
gibi bir
olur
şey.
düşünüyorum. Hem tabii belli bir kesimin önünü de kapatır bu. Hani bekledikleri şeyi de sağlamayabilir ama ne olur? Mesela der ki bu tarihten önce, bu tarihten sonra yapılacak işte şu 2000 öncesi araçların
Heh.
devrindeki şeyden yenisini alırsam bundan yararlanamayacaksın diyebilir.
Ya belki de olabilir. Bu arada önemli bir kriteri söylemeyi unuttum. Yani ÖTV indirimiyle alınabilecek aracın yerli üretim olması lazım. Yani
Ha,
burada
okey.
biraz da hani hem araç parkındaki yaşlı araçları eritelim hem de yerli üretimi biraz daha canlandıralım. Yerli üretim
Evet.
araçlarının satışını yükseltelim. Ya bence yani olabilir bir
Olabilir.
kıstas. Neden hani işte cari açık şu bu ithal araçları biraz daha payını azaltmak lazım. Çünkü ithal araçların payı oldukça yükseldi. Neden? Çünkü yerli üretimin herhangi bir vergi avantajı yok. Yani bütün araçlar %80 ÖTV'den başlıyor. Hani yerli üretimden en azından ne bileyim %40, %50 ÖTV uygulansa, biraz vergi avantajı olsa, fiyat avantajı olsa insanlar tercih etsin ama yani baktığın zaman herhangi bir avantajı yok. Neden? İnsanlar İtalya'ya yöneliyor bu şekilde.
Doğru.
Biraz daha hani bu uygulamalarla belki yerli üretimi arttırabilirler ama yani şu dönemde ben kendi fikrimi en azından söyleyeyim. Yani devletin böyle bir paydan vazgeçmesi, böyle bir ÖTV'den vazgeçmesi çok
Evet.
olası gelmiyor bana.
Ben bir tek MHP teklif ettiği için şu an diyorum ki acaba olabilir mi? Çünkü yani bu işler biliyorsun biraz böyle danışıklı dövüş yani planlanıyor da oluyor. Hani çünkü şöyle diyelim ki MHP teklif etti bir de hani genel başkan yardımcısı diyorsun. Teklif etti reddedildi mesela işte AK Parti reddetti olunca bu sefer ortaklar arasında hani şey gibi çünkü bunu şeyde bile gördük yani uzun vadede bu işte elebaşı diyelim terör örgütü elebaşı APO'da bile bir işte sanki acaba bir şey söylenmeyecek günün sonunda bakıyorsun aynı yere gelindi yani aşağı yukarı aynı yere gelindi gibi gözüküyor şu an az çok ya da en
Ya
azından belli gelecek bilemiyorum.
şu bile
O yüzden
olabilir.
sanki burada da böyle hani ya bir söylesen biz bunu destekleriz derlerse yani umarım olur ama yoksa ben de senin gibi düşünüyorum. Hani buradan bu kadar yani Maliye Bakanı'nın haberi yok da yaptılarsa bilemem ama hani yani bana da söyleseydiniz iyi olur derlerse o ayrı tabii de.
Ya senin söylediğin ihtimal de tabii ki olabilir. Hani böyle bir işin hazırlığında olabilirler. MHP tarafından sunulması da ayrı bir seçenek ama şöyle de olabilir. Hani ya biz hani bak bunu değerlendiriyoruz. Bak işte millet halkı düşünüyoruz. Nasıl olsa oylamada reddederiz.
Evet.
Ulan olmadı deriz şeklinde de belki hani
Evet.
böyle bir şey olabilir. Ama böyle bir yasa teklifi sunulmuş. Bakalım ilerleyen süreçte işler nasıl
Bakalım ne
ilerleyecek?
gelecek.
Olursa neler göreceğiz? Yani göreceğimiz kesin olan bir şey zaten böyle söz konusu araçların fiyatının çarpı iki olması
Bit
olacaktır.
pazarına nur yağdı olacak abi o zaman.
Aynen
Tabii
öyle.
yani tartışmasız. Hani yeni araba alacak adamların hepsi şeye saldıracak. Koş koş koş hemen saldır diye. Evet hatırlıyorum ben de. Yani ben de zannediyorum geçmişte bir hurda teşviğinden yararlanmak için galiba Opel Corsa 2005 model alırken galiba yararlanmış olabilirim diye düşünüyorum şu an. Hani şey çünkü galeri sana şey diyor zaten bayi. Abi sana bir de hurda alırız işte oradan direkt hani onun içerisinde bir anda
10.000 TL miydi bu arada? 10.000 TL
sanki
gibi
öyleydi ya.
bir indirim mi uygulanıyordu? Hatta yani o şeyin olmasa bile hani hurda aracın olmasa bile senin dediğin gibi bir şekilde bir yerden bir kolaylık sağlıyorlardı galiba. Yani ben
Sağlıyordu, sağlıyordu.
birebir bunu yapan bir insan değilim. Hani o dönem araç almışlığım yok ama sanki 10.000 TL gibi bir rakam hatırlıyorum o zamanlarda.
Yani mümkün olabilir. O zaman içinde makul görünüyor söylediğin. Doların bundan ne diyelim işte hani bir sıfır eksik şekilde olduğu için o zamanlar. Peki hemen bir sonraki habere geçelim o zaman. Stellantis tarafına geçiyoruz bu sefer de. 800 kilometre menzil sunan bir Stellantis platformu. Çin'den gelmiyor haber. Stellantis'ten evet. geliyor. O yüzden bir dinleyelim bakalım neymiş bu haber.
Evet, şöyle yerli piyasadan konuştuktan sonra böyle hani fiyatlardan, evet. ÖTV'den konuştuktan sonra Türkiye ile ilgili konuşacaksak zaten vergiden ÖTV'den başka bir şey konuşamıyoruz ne yazık ki. Tabii. Biraz böyle içimiz açılsın, en azından teknolojiden konuşalım. Stellantis Bravo. Diyoruz, Avrupa diyoruz. Yani genel olarak işte elektrikli araçlardan konuşurken, platformlardan, yeni nesil teknolojilerden konuşurken hep Çinlilerden konuşuyoruz. Ama bir tarafta Avrupa'da da en azından bir şeyler için çalışan üreticiler var hala. Stellantis de zaten hani otomotiv sektöründe dördüncü büyük otomotiv üreticisi biliyorsun. İşte Fiat'la birleşti, şöyle oldu, böyle oldu. Birçok 14 markayı bünyesinde bulunduran bir büyük bir üretici. Şimdi biliyorsun yeni platformlar geliştirmişlerdi. Stellantis Medium gelmişti ki hani işte 3008, 5008 işte Citroen tarafında yeni nesil araçlar bu platform üzerine inşa ediliyor. Bir de şimdi karşımıza çıkan STLA Frame adı verilen bir büyük platform. Yani Medium'un üzeri olarak değerlendirebiliriz bunu. Bu platform hangi araçlara olacak? Daha çok böyle body on frame dediğimiz hani monokok şasiye gövdeye değil de bütün güç aktarma parçalarının şasiye entegre olduğu gövdenin üzerine sonradan entegre edildiği bir yapı biçimi üzerine kurgulanan büyük pick-up, kamyonet ve SUV'lerin üzerine inşa edileceği bir platform olacak. Yani kompakt araçlar için hani bu platformu çok düşünemiyoruz. Onu biraz daha STLA Medium, STLA evet. Small tarafında düşünebiliriz. Small ve Medium'dan sonra üçüncü gelen ve büyük platform bu. Multi enerji olarak adlandırılıyor. Neden multi enerji olarak adlandırılıyor? Stellantis burada, şimdi Avrupalılar biliyorsun tek tek böyle elektrikli araçlar tarafında geri adım atmaya başladılar. Ya %100 elektrikli araçlar için erken hani bunu yapmayalım. Hibritler var, hibrite yönelelim.
Hibrit işte, verelim.
Aynen hibrit verelim, plug-in hibrit bak hani %100 elektrik, evet. menzil kaygısı var. Gel sana plug-in hibrit verelim ya. İstersen şehir içinde elektrikli kullan, istersen uzun yolda benzinli motordan faydalan şeklinde böyle.
Sonra geriye git Toyota'ya da de ki mesela ya işte sanki henüz onu vakti gelmedi biraz daha beklesek mi diyen Toyota'ya. Kardeşim sen yavaş kalıyorsun diye biz niye şimdi şey bu işten evet. vazgeçelim. Sen bir hızlan bakalım hele bir görelim. Adam bir de hibriti yapmış hani bu işe geçişteki öncülerden olmasına rağmen. Şimdi maalesef de... Öyle. Tak geri vites tabii var ya Allah'tan geri vites var yani iyi ki.
Evet, evet. Geri vites bol bol görüyoruz. Multi enerji demiştim. Burada bu platform sadece %100 elektriklileri değil saf içten yanmalı motorlu, hidrojenli, hibrit, bataryalı elektrikli ve menzil arttırıcı elektrikli dediğimiz menzil arttırıcı elektrik yani bir, diğerlerinin birçoğunu duyuyoruz pazarda ama buna bir ekstra parantez açmak isterim bilmeyenler için. Menzil arttırıcı elektrikli aslında bildiğimiz yine plug-in hibritler gibi benzin elektrikli motorla içten yanmalı motorun olduğu ama içten yanmalı motorun tahrik sağlamadığı yani aslında tekerleklere yine sadece elektrik motoru veriyor. İçten yanmalı motor burada bataryayı şarj ediyor. Heh. Bataryayı şarj ettiği için de menzili arttırıyor. Burada menzil arttırıcı görevi görüyor. Bir nevi şu an evet e-power Nissan'ın evet. Qashqai'de ve X-Trail'de kullandığı e-power teknolojisi gibi düşünebiliriz bunu. Bütün bu sistemlerin kullanılabildiği çok enerjili bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Burada diğer öne çıkan detaylar var. Nedir o? Avrupalıları genelde ben neyle eleştiriyorum? Artık 2024 yılına girdik. 2025'e gireceğiz. 800 voltluk mimariye hala işte neyde gördük? Taycan'da gördük 800 voltluk mimariyi. Ama onun dışında Avrupalılarda görmediğimiz bir şarj gücü. Bir evet. platform. Artık Stellantis burada Frame platformuyla beraber 800 voltluk mimariye de geçiş yapıyor. Buna imkan veriyor. Çok bu da güzel. Tabii ki yüksek gücü, tabii ki yüksek verimliliği, yüksek şarj gücünü ve ekstra uzun menzilleri destekliyor. Öyle ki baktığımız zaman saf elektriklerde, %100 elektriklerde 800 kilometreye kadar az önce bahsettiğim menzil uzatıcı, menzil arttırıcı elektrikli araçlarda ise 1100 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor bizlere burada. Yani elektriklerde 800 kilometrelik menzil bence gayet iyi. Tabii. Çünkü bu platformun üzerine inşa edilecek araçları ekstra büyük araçlar olduğunu düşünürsek hani 800 kilometrelik bir menzil oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Onun dışında tabii ki bu araçlarda neler öne çıkıyor? 1224 kilograma kadar yani 1 tonun üzerinde yük taşıma kapasitesi, 6,5 tona kadar römork çekme kapasitesi ve 610 milimetreye kadar sudan geçiş yüksekliği gibi bir değer karşımıza çıkıyor. Burada kıyas olması açısından biliyorsun elektrikli G580 Mercedes G serisinin elektriklisi Burada 800 milimetreye kadar bir sudan geçiş yüksekliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine aslında onun kadar olmasa da ona yaklaşılmış burada diyebiliriz. Bir diğer detay bu platformda kullanacak bataryaların kapasitesi. Baktığımız zaman 159 kilovatla 200 kilovat saate kadar kapasiteye sahip sıvı soğutmalı büyük bataryalar kullanılacak burada. Lityum bataryalar kullanılacak büyük ihtimalle. 250 kilovata kadar maksimum güç sunan ön ve arka elektrik motorları kullanacak. Tabii ki tek motor olarak gelebilir, daha düşük güçte gelebilir ama en yüksek maksimum 250 kilovatlık motorlar kullanılacak burada. Sıfır yüz hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlamasına imkan verecek bir aracın yani maksimum kullanımda atıyorum işte ön arka aksa ikisi de 250 kilovatlık kullanımda bu büyük aracın 4,4 saniyede tamamlamasına imkan verecek gibi düşünebiliriz bunu. Yani güzel değerler bunlar.
Güzel.
800 voltluk elektrik mimarisi demiştim. Bunun ekstra sağladığı güç de ne? 350 kilovata kadar maksimum DC hızlı şarj desteği ki hani burada Hyundai'de de az önce konuşmuştuk zaten bunu.
Evet.
10 dakika şarjla 160 kilometre menzil gibi bir şu anda beklenti var Stellantis tarafında böyle bir açıklama yapılmış.
Evet.
Menzil arttırıcı elektrikli versiyonlar için ise 175 kilovata kadar DC hızlı şarj desteği. Onlar da 800 volt değil 400 voltluk bir mimari şarj altyapısı geliyor burada. Böyle bir platformdan söz ediyoruz kısaca.
Evet, ağzından sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani heyecan verici görünüyor. Tabii işte büyük araçlar için de aslında bu elektrikli taraf başka bir ne diyelim oyunu değiştirecek belki yapıya sahip olabilir. Yani hem Ram hem de Jeep markalarında kullanacağını gösteriyor. O yüzden ben de merak ediyorum. Bu araçlar tabii işte tabii Cybertruck'la ilgili de çok şey gördüğümüz için artık o da bir moda olarak şey yapacak. Sanki bu araçları daha çok göreceğiz mi? Merak ediyorum. Hani SUV'lerle büyümeye başlamıştık. Hani abi devam edelim daha da büyüğe gidelim mi diyecek. Ne olacak? Hani tabii şey de düşünüyorum. Bu menzil de artacağı için ama neyse çok uzatmayacağım. Hemen Volkswagen ID.4 ne olmuş efendim? Enteresan sürpriz olarak. Sürpriz de değil aslında. Sen daha önce sanki bahsetmiştin. ID.4'ü artık gördük ama sürpriz fiyatı sürpriz mi? Onu sormuş olayım ben.
Evet, Volkswagen ID.4 aslında 2020'de yani 4 yıldan beri pazarda olan tabii ki 2024 model yılı için yenilenmişti, yeni bataryalarla gelmişti gibi gibi güncellemeler oldu bu 4 yıl içerisinde ama 4 yıldır Türkiye pazarında beklediğimiz bir elektrikli model. Yani burada Volkswagen durdu durdu durdu aslında tam 2024 yılında rekabetin çok yoğunlaştığı, Çinlilerin pazara girip işte domine etmeye başladığı bir dönemde Türkiye pazarında ID.4 modelini satışa sundu. Yani burada ID.4 modeli gelsin. Evet, yani geç de olsa gelsin. Rekabet olsun,
Evet.
farklı model seçenekleri olsun tüketici için ama şimdi burada satışa sunulduğu versiyon düşük. Baktığı zaman Pure versiyonuyla geldi ve 354 kilometreye kadar bir WLTP menzili var. Yani 2024 yılında rekabetin yoğun olduğu bir dönemde 354 kilometrelik WLTP menzili gerçek kullanımda belki 300 kilometre civarında maksimum verecektir. Hani burada bu menzil 52 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesi yine düşük kalıyor. 52 kilowatt saat daha düşük, daha ufak araçlarda görüyoruz yani elektrikli araç
Evet.
pazarında. Üst versiyonları da var. 600 kilometreye kadar menzil sunan üst versiyonları var bildiğim kadarıyla ama onları getirmeyi tercih etmemişler. Belki ilerleyen süreçte 2025 yılında kademeli olarak bunları Türkiye pazarında satışa sunmaya başlarlar. Fiyat önemli. Yani bu kadar hani rekabetin gerisinde kalıyor diyoruz ama fiyat olarak rekabetin gerisinde kalmıyor. Ortalama işte buna benzer araçların 1,8 milyon seviyesinde olduğunu görürken ID.4'ün de liste fiyatı üzerinden yani Volkswagen'in kendi sitesinde paylaştığı liste fiyatı üzerinden 1 milyon 870 bin TL liste fiyatına sahip olduğunu görüyoruz. Ama birçok kullanıcımız da bizlere yazdı. Bunun haberinin yapılmasından sonra, haberlerin olmasından sonra şöyle bir detay da var. Onu da eklemiş olayım. Yani bununla ilgileniyorsanız 1,87 milyonluk fiyatı göz ardı edip bir Volkswagen bayisine gidin. Orada bayilerde 1 milyon, 1,5 milyonun biraz üzerinde, 1,55
Aa.
milyon civarında tekliflerin sunulduğuna dair bayiler tarafından lansmana özel böyle tekliflerin sunulduğuna dair bazı söylentiler var. Hani böyle bir ilginiz varsa Volkswagen tarafında. Çünkü tasarımı güzel bir araç. Hani ben illa bunu alacağım.
Evet.
Volkswagen hayranıyım. İşte kullanmak istiyorum. Zaten bekliyordum 4 yıldır şeklinde bir talebiniz varsa bir Volkswagen bayine gidip böyle bir teklif alma şansınız da var. Aradaki fiyat çok uçuk yani baktığın zaman neredeyse 300
Tabii
bin
canım.
liralık bir fark var. Zaten bana yani liste fiyatı çok pahalı gelmişti. 1,87 milyon böyle özellikler için bence oldukça düşük. O yüzden belki lansman fiyatı olarak biraz daha böyle rekabetçi olması açısından böyle bir giriş yapmış olabilirler. Bu arada lansman da düzenlenmedi. Hani böyle bir gelişme de paylaşılmadı Volkswagen tarafından ama liste fiyatı üzerinden markada listelendiğini görüyoruz 1.87 milyona. Dediğim gibi bayilerde böyle bir fırsat sunulduğu söyleniyor. Merak edenler, ilgilenenler,
Birazcık evet.
bayi
Bayi ziyaret yapmalarında
alabilirler.
fayda var galiba böyle bakınca.
Evet.
Evet.
Diğer teknik detayları da kısaca bahsedeyim. Hemen
Lütfen.
sıradaki haberimize geçiş
Tabii,
yapalım.
lütfen.
Menzili ve bataryasını zaten söylemiştim. Son hızı 160 km saatle sınırlı 115 kW'lık DC hızlı şarjımız var burada. Yine aslında biraz daha düşük kalan bir diğer detay. %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edilebiliyor. Aslında şarj hızı düşük olmasına rağmen süre 25 dakika yine iyi gözüküyor ama baktığın zaman bataryanın küçük olmasından kaynaklı
Evet.
50 kWh'lik bir bataryanın bulunuyor olmasından kaynaklı. 545'te bagaj hacmimiz var. Arka koltuklar katlanda 1575 litreye kadar çıkıyor. 0-100 zamasını 9 saniyede tamamlıyor. Böyle 125 kW'lık yani 170 beygir maksimum güç üreten, 310 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motorumuz var. Elektrik motoru arka aks üzerine konumlandırılmış. Yani arkadan itişli bir elektrikli modele baktığımızı söylemek gerekiyor. İç mekanda 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, 5.3 inçlik dijital gösterge ekranı, 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, anahtar giriş çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, farklı sürüş modları gibi gibi birçok özellik, birçok donanım standart olarak sunuluyor. Aslında donanım açısından gayet iyi, yeterli ama biraz teknik açıdan yetersiz kalan bir versiyon. Dediğim gibi 2025 yılında belki üst versiyonlarına da getirilirse daha rahat konuşuyor olabiliriz
Evet
mesela.
tabii gene senin az önce söylediğin fiyat rekabetinde olabilecek araçlar olmasında fayda var. Yoksa zaten Çinlilerin yanında pek hani esamesi okunmayacak. Ama senin dediğin bir başka şey yine çok önemli. Volkswagen markasını seven hani onu isteyenler için de olması gereken bir araç zaten sonunda görmüş olduk böylece.
Evet.
Evet çok teşekkür ediyoruz. Hemen aslında böyle sen elektriklerden bahsederken bizim vaktinde haberini yaptığımız Mercedes vardı. Hani elektrikli Mercedes vardı yani. Çok az satışta kalıp da süper fiyata sahip olan bir Mercedes vardı. 1 milyon liraydı galiba değil mi? Doğru mu hatırlıyorum acaba? Tahmin.
Şöyle sanırım tam şey yapıldığında elektrikli araçlar için bir ÖTV indirimi gibi bir şey geldiğinde
Evet.
fiyatını yükseltmişlerdi. Hani
Doğru.
bu düşük
Yükseltti.
ÖTV dilimine girmesin diye fiyatı
Evet.
yükselmişti bir anda. Öyle bir
Yükseltmeden önceki hali
EQB
çok.
ve EQA'ydı yanlış hatırlamıyorsam o dönem.
Evet. Tam yükseltmeden önce güzel bir fiyatı vardı. Yakalayan yakaladıysa bilemiyorum tabii ne kadar oldu ama. Evet, şimdi Mercedes'in bir başka arabasına bakıyoruz. Yine elektrikli. 750 km menzil sunacak demişsiniz. Böyle işte gizli ne diyorlardı buna? Gelmedi de aklıma ya. Böyle bu kalemun gibi gizliyorlar ya
Kamuflaj.
arabanın.
Evet.
Söyleyemedik de. Neymiş efendim bu CLA'nın neslini bekliyoruz. Ne gibi ekstraları var Mercedes'ten ne duyacağız?
Evet, bu bölüm fark ettiysen elektrikli otomobilleri konuşuyoruz,
Evet.
platformları konuşuyoruz ama Çinli değil, Avrupalıları konuşuyoruz. Sanki böyle bir
Evet.
atak var onlarda. Yani umarım
Vallahi
artık böyle bir
gerçekten bak doğru söylüyorsun ya.
rekabete dahil olurlar ya. Hani Avrupalılardan da artık bir atak görelim ya. Bir böyle şey
Görelim.
yapmaya başlasınlar.
Evet ama tabii yani bunu görürken de fiyatta görmezsek de olmayacak yani. O da var hani. Şimdi
Ya zaten
onu
fiyatları
yaptın ama
düşürürlerse
fiyatta
rekabet
hala
edemezler.
evet.
Maalesef.
O doğru. Maalesef o çok olacak bir şey değil. Ben etrafta bu arada konuşurken şeyleri çok duyuyorum yani. Artık çok daha fazla insan Çinli markaların güvenli olduğuna dair hani hem güvenli hem de kullanabilir ya işte çok da güzel arabalar falan diye artık çok daha fazla duymaya başladım. Yani sanki daha da kılıçlar çekilebilir mi diyeceğim ama Allah'tan bizde bir yerli üretim meselesi geldi de hani yoksa hani bir dakika ya herkes Çin otomobil konuşuyor biz bunlara bir değil beş vergi koyalım falan derler mi diye düşünüyorum çünkü yani fiyat avantajı da olunca bu iş hani dur arayı kapatalım tarzında bir şey olmasın yoksa
Yani
şey
Çinlerin
güzel yani.
genel olarak fiyat avantajından konuşuyoruz ama biliyorsun hani Çin deyince şu anda ilk akla gelen önceden Chery'ydi. Gerçekten Chery çok böyle rekabetçi fiyatla giriş yapmıştı. Hakikaten tebrik ediyorum onları bu konuda. Peynir
Doğru.
ekmek gibi sattılar.
Evet.
Sonra işte ek vergi geldi. Ek vergiyi benzinli modellere de yaydılar. Bu biraz Chery'nin önünü
Tabii.
tıkadı.
Tabii.
Satışlarını düşürdü. Şimdi Çinli marka deyince tabii ki
Ne?
BYD aklımıza geliyor çünkü güncel olarak ama BYD Chery'nin yaptığını yapamadı. Yani yüksek
Ha.
fiyatlardan pazara giriş yaptı. Yani burada markanın kendini nasıl konumlandırdığını geçiyorum. Belki kendini premium olarak ya da premium'a yakın bir marka olarak konumlandırmak istiyordur Çin dışında. Onu bilemem. O tamamen BYD'nin tercihine kalmış ama fiyat olarak yani pazara bu şekilde giriş yapmamalıydı. Baktığın zaman işte fiyatlar yüksek kalıyor. Arada hani bayağı fark var. Benim açıkçası kendi fikrime göre gene bütün modeller 100-150 bin lira üzerinden geldi. Baktığın zaman hani çok böyle uçuk farklar yok ama 150 bin lira yine tüketicinin baktığın
Evet.
zaman tercihini etkileyecek bir miktar. Yani 150 bin lirayı kimse böyle oturduğu yerden şak
Ya
diye bir
herhalde
günde
canım,
kazanmıyor.
evet, tabii.
O yüzden hani daha
Kredi yerine
rekabetçi.
çıkmadığını düşününce senin söylediğin yine hani
Evet.
onu da düşündüğün zaman yani olmuyor deyip evet etkilenirsin yani
Çok
hakikaten.
daha rekabetçi fiyatlardan girmeleri lazımdı. Bence hani ne düşünüyorlardıysa da bence yanlış düşündüler burada. Halkın da tepkisini gördüler. Halk tepkisini veriyor tabii ki ama en büyük tepki burada neyde verilecek? Satın alırken verilecek. Yani
Tabii.
sen satın almazsan, adam araba satamazsa tabii ki o fiyatı mecbur düşürecek. Burada verilebilecek en büyük tepki bu olur diyelim.
Sana
Yine biz
gelen
evet.
özür dilerim sözünü de kesmiş oldum ama sana gelen sorular mesela karşılaştırırsan Chery'deki sorularla BYD'deki soruları karşılaştırırsan nasıl bir talep farkı var? Yani çünkü Chery'de çıkmadan önce müthiş bir şey vardı onu hatırlıyorum. BYD tarafında da bana da mesela yine Chery'de arayanların aradığını gördüm. Hani ya işte nedir ne değildir diye. Ama senin tarafta nasıl? Çünkü çok daha fazla kişinin arayabileceğini veya sorabileceğini tahmin ediyorum. Nasıl durum?
Şöyle diyeyim, açıkçası dediğim gibi BYD'ye çok büyük tepki var. Yani daha önce işte Seal UDMI için bile kapora verip fiyatını gördükten sonra bundan vazgeçtiğini açıklayan bir sürü insan var. Ama onun dışında yani onlar kadar olmasa da şunlar da var. Hani ben işte Seal UDMI'yı almak istiyorum. Çünkü hani 1,85 milyon fiyatı var. Evet, eskisine göre pahalı geldi. Ama işte o fiyatlara baktığım zaman daha mantıklı bir seçenek bulamıyorum. Çünkü neden? Bu araç plug-in hibrit. İşte sunduğu
Evet.
donanımlar olsun, segment olsun. Daha mantıklı bir araç bulamıyorum. Ben yine hani bu arabayı almayı düşünüyorum diyen
Güzel.
insanlar da var. Buna yönelik sorular soranlar da var ama hani genel olarak %70-80 diyebilirim. Burada fiyatlara çok büyük bir tepki var BYD tarafında.
BYD tarafına madem öyle evet ha, biz de bu arada BYD tarafından aslında bir röportaj talebimiz vardı şeydi görüşecektik ama görüşemedik de yani aslında bu gelişmeler de oldu bir daha bir kendilerine bu vesileyle hatırlatmış olalım hani görüşüp belki bunlara cevap vermek isterlerse dinlemekten tabii ki keyif duyuyoruz. Evet ne olacak şimdi madem öyle tekrar dönelim Avrupa tarafına Mercedes'ten ne bekliyoruz CLA neyse uğradık Çin yakasına iyi oldu.
Evet. Şöyle aslında Mercedes tarafında önemli bir atak diyebiliriz yeni CLA'ya. Neden? Yepyeni bir platform, yepyeni teknolojiler, Mercedes bünyesinde geliştirilen işte elektrik motorları, platformlar, işte batarya teknolojileri gibi gibi birçok yeni nesil teknolojiyle beraber yeni CLA'da, Mercedes-Benz CLA'da gelecek. Bu arada %100 elektrikli versiyon olacak CLA'nın. Onun yanı sıra böyle elektrikliye geçişe hazır olmayan pazarlar için örneğin işte Türkiye gibi hala gelişmekte olan ülkeleri buna dahil edebiliriz. 48 voltluk hafif hibrit versiyon da olacak. O versiyon da sunulacak yeni CLA'da. Ne
Güzel.
detaylar görüyoruz burada? İlgi çekici detaylar var. Mercedes-Benz Modular Architecture adı verilen MMA olarak kısaltılan yeni bir platform üzerine inşa edilecek bu model. Yeni nesil elektrik drive unit 2.0 bulunacak burada elektrik motorları. Dediğim gibi Mercedes'in kendi bünyesinde geliştirdiği ve arka aks üzerine konumlandırılan bu ünite 268 beygir maksimum güç sunacak burada. Arka aks üzerine konumlandırılan bir motordan bahsediyoruz. Onun dışında tabii ki dört tekerlekten çekişli olacak. Formatik sistemi olacak burada. Bu versiyonlarda da ön aks üzerine konumlandırılan 107 beygirlik ekstra bir elektrik motoru göreceğiz. Yani burada performanslı motorların olacağını söyleyebiliriz. Ama burada Mercedes benim anladığım kadarıyla biraz daha böyle performanstan ziyade yani sürekli performanstan ziyade verimliliğe odaklanıyor. Bunu da şuradan anlıyoruz. Ön aks üzerindeki bu 107 beygirlik motor boost görevi görecek şekilde tasarlanmış. Nedir bu? İşte sürekli tahrik sistemine dahil olmayacak. Buraya ekstra bir sistem eklemişler, bir parça eklemişler. Bu parça öndeki motoru ihtiyaç olmadığı dahil süreçte tahrik sisteminden çıkarıyor. O motor güç vermiyor tahrik sistemine. Sadece arka elektrik motoru ekstra boost gerektiren durumlarda bu motoru da devreye alıp yüksek güç sunacak kullanıcısına. Buradan bunu anlıyoruz. Aynı zamanda verimli arttıran bir diğer detay da iki vitesli şanzıman. Taycan'da da kullanılıyor biliyorsun bu iki vitesli şanzıman. CLA'da da bu elektrik versiyonunda iki vitesli şanzımanı göreceğiz. Aslında yani tam bir şanzıman diyemeyiz. Burada içten yanmalı motorlardaki gibi değil ama yine burada iki kademeli bir vitesten söz ediyoruz. Bu da elektrikli aracın daha verimli olmasını sağlıyor. Burada verimliliği arttırıyor. İşte düşük güçteyken şeyde tek ilk viteste daha yüksek güçlerde ikinci viteste sunulması hem performansını hem de verimliliğine katkı sağlayan bir sistem diyebiliriz burada. Onun dışında otomobilin 210 km saat maksimum hıza çıkabilmesine de imkan verecek burada. Dediğim benim
Ha.
iki vitesli şanzıman. Böyle elektrikli versiyonda kullanacağımız detaylar bunlar. Onun dışında yine elektrik mimarisi tarafında benim her zaman konuştuğum bir detay 800 voltluk mimari yeni CLA'da yeni platformda karşımıza çıkacak. Bu sayede
Güzel.
320 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj kapasitesi sunulacak bu modelde bize. Yani şarj süreleri henüz açıklanmadı bu modelde ama baktığımız zaman işte daha önceki CLA konseptinde ne açıklanmıştı bize? 10 dakika şarjda 320 kilo 300 km civarında bir menzil değeri açıklanmıştı. Bu noktada hani seri üretim versiyonunda da buna yakın değerler sağlanırsa 10 dakikada 300 km'lik menzil oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Batarya tarafında 85 kWh saatlik bir bataryamız olacak. Yine aslında CLA'ya göre büyük bir batarya baktığımızda. Yeni premium batarya olarak adlandırılıyor bu. CLA'yı 750 km'ye kadar bir sürüş menzili sunacak burada. Bataryanın tabii ki NMC yani nikel manganez kobalt katotlu bir batarya olduğunu söylemek lazım. Maliyet açısından dediğim gibi yüksek ama enerji yoğunluğu da buna oranla daha yüksek, şarjları daha yüksek bir batarya olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bu üst seviyede kullanılacak. Giriş seviye versiyonu da olacak bunun. Onda lityum demir fosfat katotlu bir batarya da kullanılacak. Bunlar daha az maliyetli ama enerji yoğunluğu daha düşük bataryalar. Tabii ki şarj hızı da daha düşük. Bu batarya 58 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip olacak ve CLA'ya tek şarjda 483 km'ye kadar bir menzil sunacak. NMC kadar değil tabii ki ama yani giriş seviyesinde daha erişilebilir fiyat diyelim hani en azından diğerine
Evet.
göre 750 km'lik menzil sunan versiyona göre biraz daha erişilebilir fiyat ya da işte ben parasını veririm daha yüksek menzil istiyorum diyenler için de 750 km'ye kadar bir menzil sunuyor olacak bize burada. Burada sen elektrik versiyonuna ilgili fikrini söyle. Hemen ben arkasına bu 48 volt hafif hibrit versiyona da geçiş yapayım.
İş direkt bence bağlayalım. Hiç vakit kaybettirmeyeyim. Zaten çok da güzel anlattı. Ben keyifle dinledim. Bölmeden devam etmeni rica edebilirim abicim.
Tamam. Hemen 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi de şöyle bir açıklanan detayları belirtelim. M252 kodlu yeni geliştirilen 1.5'te 4 silindirli Miller çevrimli bir motordan güç alacak. Miller çevrimli motorlar biliyorsun özellikle hibrit sistemler için gayet verimli motorlar olduğunu söyleyebiliriz burada. Yeni geliştirilen bir çift kavramalı otomatik şanzıman var. 8FE DCT olarak adlandırılıyor burada. 8 ileri vitesli olduğunu söylemiştim burada. 27 beygirlik bir elektrik motoru kullanacak. Yani elektrik motoru zaten küçük neden hafif hibritten, mild hibritten söz ediyoruz burada. Elektrik desteğinin minimum olduğu. Hani yani yakıt tüketimine böyle çok düşük oranda katkı sağladığı, asıl kalkışlarda biraz daha benzinli motora destek olduğu bir sistemden söz edebiliriz burada. Yani benim açıkçası yani full hibrit kadar beğenmediğim, çok gerekli görmediğim bir sistem
Doğru.
diyebiliriz burada. 1.3 kWh saatlik bir lityum iyon bataryamız var burada. Toplamda 188 beygir güç sunacak ve önden çekişli olacak. 48 voltluk hafif bir seçenekten bahsediyoruz. Detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. İlerleyen süreçte zaten hani fiyatıdır, işte diğer detaylarıdır görüp değerlendiriyor oluruz.
Evet, detaylar bunlarla sınırlı dediğine de bir baksanıza yani adamı anlattırdık valla maşallah. Yani ben bir tek şunu düşündüm. Bu elektrikli otomobillerde daha basitleştirmek hani böyle basitleşmesine sevinirken sanki işler böylece acaba daha karmaşıklaşmaya gider mi diye bir tek endişe ettim. Yani basitlikten tekrar karmaşıklığa gidip de bir daha maliyetler artar mı falan diye düşündüm ama hani sanki burada kuralları biraz daha Çinliler koyduğu için bu bahsettiğin teknolojiler oyunu bozar mı, değiştirir mi? Doğrusu bir taraftan onu da merak ediyorum. Çünkü hani başka verimlilik noktalarını ortaya çıkartıp geliştirip senin bugün söylediğin yine çok doğru. Birkaç bugün böyle imza da atmış oldun. Avrupa tarafından bu tip haberler belki de oyunu daha sonra hani fiyatta geçemeyeceğini düşündüğümüzden dolayı belki konuyu değiştirir ama yani ne diyelim belki de Çinliler de bunları kopyalayıp hani ya tamam böyle yapıyorlarmış biz de yapalım deyip yapmadıkları şey değil daha önce yapıp şimdi daha iyilerini yapıp sunuyorlar. Hani belki bunu da daha iyisini onlar da sunabilir. hep bir böyle bir gözümüz Çin tarafına ister istemez dönecek anladığım kadarıyla elektrikli araçlarda. Peki elektrikli
Evet.
araçlar dedik ve Türkiye'de tabii ki Türkiye ile ilgili konularda en azından programımızda çok sıklıkla olduğu gibi Türkiye diyorsan neden bahsediyorsun? Zamdan bahsediyorsun, artıştan bahsediyorsun. Elektrikli araçlar için de ilgili, onları daha çok ilgilendireceğini düşündüğümüz evliliğinden şarj edenler için ama bu tabii sonuçta günün sonunda pompaya da
Tabii ki.
yansıyacak. Yani elektrik pompasına da yansıyacak bir konudan bahsediyoruz. TOGG'un yeni Ayder rengiyle beraber TOGG'la bir alakası yok. Yanlış anlamayın. Yani TOGG'a da bir şey olmasın. Zam mı sanki onlar yapıyor gibi olmasın. Hiç onlarla ilgisi olmayan onların da
Haberde TOG
bu
örneği verilmiş, o
evet,
yüzden.
ilgililerinden olacak ama söyleyelim. Rengi çok güzel bu arada. Ben sevdim Ayder rengini. Ama bizim konumuz o değil. Bizim konumuz biraz tatsız bir konu. Ne olacak? Zam haberimiz var elektrikle ilgili.
Evet, şöyle, yani ilginç bir konu. İlginç diyorum, hani böyle, ne bileyim, sineğin yağını sıkmak derler ya böyle. Hani artık o dönemlere geldik. Neden diyorum bunu? Elektrikli otomobiller işte hani tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de ekonomik. Yani tamam,
Doğru.
çevresel faktörler diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, küresel ısınma diyoruz. Onları bir kenara bırakırsak, yani ülkemizde insanlar elektrikli otomobil neden kullanıyor? İşte birinci nedeni sürüş keyfi. Ben diyor elektrikli otomobilden daha fazla keyif alıyorum. İkinci en büyük sebebi de nedir? Maliyet. Yani baktığın zaman şu anda benzinli dizel araçlara göre evden şarj ettiğinde gerçekten elektrikli otomobiller büyük fayda sağlıyor.
Ben de hemen araya gireyim bu arada. Bana göre yani tamamen her şeyin başı tamamen duygusallıkla ilgili. Yani işte
Evet.
çevreymiş, bu işte ekolojiye faydalıymış değilmiş. Bana göre fiyat avantajı olmasa kimsenin umurunda hani bu kadar da ilkel şey yaşıyoruz. İklim değişikliği ile ilgili meseleleri yaşıyoruz ama yani başımıza taş yağmadıkça bundan da bence vazgeçmeyiz. Yani o da değişmeyecektir. Yani taş da yağdı vaktinde.
Evet.
O yüzden sanki bu tamamen duygusal. İlk olarak para meselesi. Elbette alanlar arasında yani doğal dengeyi korumak için yapanlar da vardır, yok değildir ama hani esas kırılım noktası az yaksın, çok kaçsın. İşte bir de ben alırken de çok da para vermeyeyim yani özellikle vergi tabii vardı. O yüzden senin söylediğine yine katılmakla beraber hani ilki bunun paradır genel itibariyle.
Evet.
Fakat şimdi değiştirecek mi işleri? Nasıl olacak? Yani vergisini mesela çok merak ediyorum. Daha önce elektrikli araçların vergisiyle ilgili alırken de sonra MTV dediğimiz olayda bir soru işareti vardı eskiden. Şimdi elektrik meselesiyle ilgili de bir soru işareti olacak mı? Sen de bayağı iyi araştırmışsın. Çok gerçekten son derece geniş ve kapsamlı bir araştırma yapmışsın. O yüzden heyecanla bekliyorum.
Ya şöyle, tabii ki ben araştırmamı yaptım ve normal işte bir vatandaş olarak internette nelere erişebilirim? Yani çünkü baktığın zaman hani bazı şeyler açıklamada belirsiz kalmış. Evet, şimdi şöyle bir açıklama var. Önce açıklamayı söyleyeyim ben.
Lütfen.
Baktığın zaman habere. Şimdi habere baktığım zaman 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5000 kWh olan tüketiciler, 5000 kWh üzerinde olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu da tabii ki, yani ne oluyor? İşte elektrikli aracını özellikle evden şarj edenler bu limitin altında kalmakta çok zorlanacağı için normalde büyük oranda onları ilgilendiriyor. Ama tabii ki sadece bu elektrikli aracı olanları ilgilendirmiyor. Neden? İşte ne bileyim, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, farklı iklimlerde evini elektrik üzerinden ısıtanlar, klimayla ısınanlar, ısı pompası üzerinden ısıtma soğutma yapan insanlar da mutlaka bu şeyin alt bu limitin üstüne çıkacaklar diye düşünüyorum. Sadece elektrikli otomobili ilgilendirmiyor yani bu tarafta, ama tabii ki biz otogündemde konuştuğumuz için bunu
Bravo.
baz alacağız. Şimdi baktığımız zaman burada ne oluyor? Dolayısıyla aylık böldüğümüz zaman ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Yani burada dediğim gibi aslında az önce bahsettiğim kullanıcılar bundan etkileniyor. Yani aylık ortalama işte 250-300 kWh tüketimi olan, çok bir şey tüketmeyen insanlar buradan etkilenmeyecek. Bu düzenlemeden herhangi bir şekilde karşılarına bir şey çıkmayacak diyebiliriz. Burada TOG örneği verilmiş. İşte bu düzenleme ile ilgili şu söylemler var. İşte nedir? Aylık 417 kWh tüketimi geçenlerin elektrik faturası çarpı 2 olacak. Yani ya işte 1000 lira, 1200 lira geliyorsa 2-2,5 falan gelecek şeklinde söylemler var. Ama tabii ki bunlar hani tamamen örtülü bırakılmış. İşte hani tam olarak karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz birçok düzenlemede olduğu gibi aslında. Türkiye'de hani bir şey yapılıyor. Onunla ilgili detaylar biraz eksik açıklanıyor. Sonra sen kafanda parçaları birleştirmeye çalışıyorsun sürekli. Benim de sabahtan beri yaptığım o aslında. Parçaları birleştirmeye ve ne olacak acaba diye düşünmeye çalışıyorum. Kendi çapımda yaptığım araştırmada şöyle bir sonuca ulaştım diyebilirim. Yani şimdi yıllık 5000 kWh üzerinde tüketiyorsan normalde işte tek bir tarife var biliyorsun. Tek tarifede kullandığın zaman işte günlük 8 kWh, aylık vurduğunda 240 kWh'e kadar indirimli bir tarife üzerinden faydalanıyorsun. 240 kWh üzerinde bu indirimden yararlanamıyorsun. Ama günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden ücretlendiriliyorsun. Ama bir de
Doğru.
günün farklı 3 kademeli yani kademeli tarifelendirme var. Onda da bu 240 kWh saatlik indirimden faydalanmıyorsun ama işte günün saatlerine göre farklı birim fiyat ödüyorsun. Örneğin vergisiz fiyatlar üzerinden EPDK'nın açıkladığı fiyatlar üzerinden konuşacağım. Gece saatlerinde özellikle aracı ki elektrikli araç sahibi aracını gece şarj ediyor daha ucuz
Doğru.
olsun diye 1 lira 76 kuruş vergisiz olarak gibi bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi eğer 5000 kWh saati aşarsan yılda senin ücretlendirmen bu bahsettiğim ulusal tarifeler, EPDK'nın ulusal tarifeleri üzerinden olmayacak. Şöyle bir şey karşıma çıkıyor. Yani nedir o? Hemen ismini de unutuyorum bazen ama hemen ismini. Son kaynak tedarik tarifesi diye bir şey var. Yani bu sübvansiyonların olmadığı parantez içerisinde elektrik üretiminde gerçek maliyetlerin tarifeye yansıtıldığı, bu gerçek maliyetler üzerinden fiyatlandırıldığı bir tarife, son kaynak tedarik tarifesi diye bir şey çıktı karşıma. Onun da biraz didik didik araştırdığımda bu tarifenin farklı şekilde hesaplandığını gördüm. Nedir? PTF artı yekdem, işte çarpı KBK. Nedir bunlar? Piyasa takas fiyatı. İşte yekdem burada yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması. KBK'da işte devlet tarafından belirlenen bir katsayı. Bunların işte toplanması, çarpılması gibi gibi parametrelerle hesaplanıyor. Tabii ki ne burada işte yani bu öyle bir parametre ki aydan aya işte günden güne hatta saatten saate değişen günün belli saatlerinde açıklanan işte şu saate kadar şöyle olan bir değişik değişik parametreler. Yani aslında burada 5000 kWh saati aşarsak gerçekten saati saatini değişen bir birim fiyat üzerinden fiyatlandırılacak elektrik
Evet.
tarifimiz. Baktığım zaman şöyle bunlara ulaşmak hani böyle en azından benim ulaşmam çok kolay olmadı ama örnekler ortalama fiyatlar üzerinden konuşacağım tabii ki. Ben bu işte baktığım zaman son kaynak tedarik tarifesinin ortalama fiyat üzerinden bu arada vergisiz yine konuşuyorum. Vergisiz tarife olarak konuşuyorum. Geçtiğimiz ay Ekim ayında 3 lira kilowatt saat başına 3 lira 12 kuruş gibi bir şey olduğunu gördüm. Yani
Evet.
bunu vergili konuşursak 3,5 lira belki de hani 3,5-4 lira arası bir şey olarak konumlandırabiliriz. Yani eğer biz yıllık 5000 kilowatt saati aşarsak diğer tarifeler üzerinden değil saatlik işte pardon kilowatt başına 3 lira 12 kuruş vergisiz üzerinden fiyatlandırılacağız gibi ben anladım bu değişikliği. Peki bu bize ne getiriyor? Baktığın zaman şu an vergisiz fiyatlar üzerinden tek tarife üzerinden benim aylık 480 kilowatt saatlik bir tüketimim var diyelim. Buna baktığım zaman yaptığım hesaplamalarda 240 kilowattını bunun indirimli kullanıyorum. Bana 440 liraya geliyor. 240 kilowattını indirimsiz kullanıyorum. 715 liraya geliyor. 1159 lira gibi bir şey var. Bunu vergisine de katarsan 1300 lira civarında bir şey geliyor aslında. Peki ben işte bu 480 kilowatt her ay bana 480 kilowatt gelirse ben
Geçmiş.
demek ki 5000'i aşıyorum ve artık İşte bu az önce bahsettiğim son kaynak tedarik tarifesi üzerinden ücretlendirilmeye başlayacağım demek oluyor bu. Bu da bana ne olarak yansıyor? Benim her birim fiyatımdan işte sürekli az önce bahsettiğim 3 lira 12 kuruşluk tabii ki bu sürekli değişiyor. Yani 3,5 da olabilir, 4 da olabilir, 2,5 da olabilir. Hani bunu bilemiyoruz. Yani 5 olduğunu düşünsene. Aradaki uçurumu düşün yani şu
Tabii
anla,
canım,
şu anlık
korkunç.
tarifeyle. Bunun değişmesine bağlı senin şeyin. Ama şu an Ekim ayında olan 3 lira 12 kuruşluktan hesaplarsak benim karşıma çıkan 1479 lira yani ortalama 1500 lira. Bunu da vergi olarak hesaplarsak 1800-1900 lira belki olur. Yani aslında yani iki katına çıkacak deniyor ama benim o burada ulaştığım 1,5 katıyla iki katı arasında değişiklik gösterecek. Dediğim gibi sürekli değişen bir parametre var. Yani baktığın
Bu
zaman tabii ki bunu asla hafifletmeye çalışmıyorum. Bu sadece
Yok
benim hani
bakalım.
kendi vatandaş olarak ulaştığım, belki de hani dediğim gibi eksik bilgiler var. Ben onları kendim tamamlamaya çalışıyorum burada. Benim ulaşabildiğim bilgiler bunlar. Yani baktığın zaman neredeyse aylık bazda 400-500 liralık en az bir fark olacağı açık. Yani bunu yıla vurduğun zaman 5.000-6.000
Tabii.
liralara varan bir elektrik faturasında ekstra sana maliyet olarak yansıyacak bir değerden söz ediyoruz. Hani bu elektrikli araç kullananlar, onları evinde şarj edenler için de ekstra maliyet olacak. Klimayla ısınan insanlar için de veya
Tabii.
işte elektrikli ısınan insanlar için de ekstra maliyet olacak. Böyle bir ilave zam söz konusu diyelim. Yani zam olarak demiyorlar ama gizli zam diyebiliriz
Yani
buna.
zam
Böyle
gibi.
bir
Yani bu
evet
evet. Evet.
olacak diyebiliriz. Konuşulanlar bunlar. Hani bu konuda fikirleri olan işte sen işte şunu hesaba katmadın, şunu yanlış söyledin şeklinde bir yorum
Varsa.
olanlar varsa yorumlarda belirtebilirler bu konuyu. En azından takipçilerimiz de hem bizim söylediklerimizden hem de yorumlar vasıtasıyla bilgilenmiş olurlar bu konuda.
Yani evet, biraz söylediklerini de aynı şeyi ben de hissediyorum. Sanki hani biraz daha bir hesap kitap, ki söylediğin şey önemli. Hesap kitap gerektirecek bir şey de olabilir. Yarın bir gün birisi bir şey daha söyler. Ha öyle değilmiş, tamam şu da varmış falan diye. Çünkü işte yıllık 5.000, ama peki aylığa vurursan, her ay geçmezsen, işte diyelim ki bir ay geçtin, orada mı cezayı vereceksin? Yoksa o bir yıl geçtikten sonra bakacaklar ki 5.000'i geçmedin sen. Yani atıyorum ben 4.999 yaptım. 11 ay boyunca. Son bir ayda da 1 kilowatt yaktı. 5.000'i geçmedim. Hiçbir şey yok mu mesela bana? Ya da
Dediğim
yani
burada
tabii bir
önemli.
yıllık 5.000'i buldum ben. Ama yok hayır, sen aylıkta 417'yi geçtiğin zaman zaten ben geliyorum öpücükle beraber diyecek mi demeyecek mi? Yani o zaman yıllık 5.000'in nasıl bir önemi var? Hani niçin aylık 417 demiyorsun da yıllık 5.000 diyorsun? Bu tip detayların açıklığa kavuşması gerekiyor. Tabii bu da senin yine söylediğin gibi elektrikli araçlar dışında ev kullanıcısını da ilgilendiren konular, daha verimli, daha enerji tasarrufu sağlayan çözümler hali arayacağız, ama o tarafta da tabii kilowatt başı miktarı da arttıracak, ki bana göre şeyleri zaten kafadan arttırması lazım. Yani o elektrik sunan pompalara zaten direkt yansıması lazım böyle bakta. Çünkü onlar zaten eğer hani bir ne diyelim bunların bir saati olduğunu düşünürsen, eğer toplu olarak bunu işte belli rakam bazında almıyorsa, yani işte diyelim bu akaryakıtta nasıl işte bir tanker benzin geldi. O tanker benzinin fiyatı zaten belli. Eğer aynı şekilde işte ben buna 5.000 kVA bir şey alıyorum buraya, bunun fiyatı da bu diye almıyorlarsa, yani saat işleyerek bunun parasını ödeyeceklerse, o zaman zaten onlar kafadan bu tarifenin üstüne çıkacak. O yüzden de farklı bir tarife işleyecek onlar için de, gibi bir durum söz konusu. Yani işte ben apartmana bağladım, gittim işte orada, burada şarj ediyorum dedin. Kendin değil de sitedeki bir yerden şarj ediyorsun onu diyelim ki. O da bir saate bağlıysa, eğer bir yerden satın alınmıyorsa böyle aylık, bilemediğim için söylüyorum bunu. O zaman zaten oraya ödeyeceğin para da kafadan iki katına yakın bir para, 1,5 veya 2 katına yakın bir para senin de hesabına göre olacak. Yani ben bir ödüyordum, şimdi artık 1,5 veya 2 ödüyorum olacak parası da, böyle baktığın zaman. Ama tabii bu farklı şekilde işliyorsa onları tam olarak bilmiyorum ben de. Yanlış mı
Bunu
bilgiler şu anda?
yansıdığında zaten göreceğiz. Bu arada şunu da belirteyim, onu söylemeyi unuttum. Hani bir önceki hesapla, yani yaptığım hesaplamada ben elektrikli aracın aylık şarjını 300 kilowatt saat olarak hesapladım. Yani şöyle aldım, ortalama 60 kilowatt saatlik bir araba, hani ayda 1500 kilometre mesafe yaptım ve sana 300 kilometre civarında bir menzil sunsa tek şarjda, ki hani günümüzde baktığında 300-400 kilometre civarında bir menzil sunuyor arabalar gerçek kullanımda en
Doğru.
azından. 1500 kilometre için 5 defa şarj ettiğini düşünürsek 6 kere 5 30 300 kilowatt saatlik bir şarj ekstra sunuyor bize burada. Yani baktığın zaman değerlere, ortalama hesaplara baktığında evinde zaten buzdolabın varsa, işte 12.000 BTU'luk bir kliman varsa, işte bulaşık makinen varsa, çamaşır makinen varsa, televizyonun varsa, ki bunlar hani zaten lüks değil, evin ihtiyacı. Bunlarla zaten sadece yıl içerisinde sadece bunlarla 1500-1600 kilowatt saat civarı bir tüketim elde ediyorsun. Elektrikli araban da varsa zaten onu da eklediğinde 5000 kilowatt saati geçmemek hani imkansız gibi bir
Yani.
şey
O da
bu
elektrikli
noktada.
arabalar çıkartılmış ekstra bir öpücük olabilir diye de notumuzu düşmüş olalım. Peki. Evet, madem öyle, tabii bu güzel haberden sonra elektrikli otomobil kullanıcılarını bir kere daha düşündükleri için onlara da teşekkür ederek, umarım tabii geri adım atılır veya başka bir düzenleme olur, veya gizli değil de hani böyle işte 5'i açtığında şöyle yaptığın gibilerinden değil de, aşmadan işte belli bir noktaya kadar olanlarda %10, %20 zam olsa hani herkes için geçerli sanki daha mı makul olur bilemiyorum. Yani çünkü bir kesim bunu daha çok kullanıyor diye onlara daha çok onlardan daha çok almak doğru mu? Hani vurun havalıya gibi olmasın. Elektrikli araba aldım. Bir de ben de sana böyle bir katkıda bulunayım gibi olmasın. Togg da sonuçta yani bir Türk, onu da düşünüyorlardır diye ümit ediyorum ama. Bakalım biraz sanki gene senin söylediğin gibi yolda hani kervan yolda düzülür mantığıyla. Önümüzdeki aylarda faturalar geldikçe ağlayan, sızlayanlarla beraber biz de durumu aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten yine her hafta olduğu gibi çok güzel bir şekilde anlattın. Ben de keyifle dinledim. Haftaya yeniden görüşünceye dek diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Hoşça kalın diyorum.
Evet, ben de her zamanki kapanışı yapayım. Oto gündem videolarımızı izliyorsanız, beğeniyorsanız ki hani desteklerinizi gerçekten hissediyoruz. Yorumlarda, beğenilerde emoji bırakıyorsunuz. Gerçekten bizi duyduğunuzu görebiliyoruz burada.
Eksik olmayın.
Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Daha sonraki videolarda da tabii ki bu desteklerinizi bekliyoruz. Bunun dışında yeni bizi takip edenler varsa lütfen hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi, sadece emoji de olsa yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bu hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritmasının bizi öne çıkarması için gereken şeyler. Size sadece birkaç saniyenizi alacak uygulamalar diyebiliriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.